Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim ben de, sağ olunuz. Şimdi geçen hafta Merkez Bankaları haftasıydı. Bu haftaya baktığımızda özellikle Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 79. Genel Kurulu münasebetiyle devlet erkanının yapmış olduğu ziyaret, oradaki görüşmeler, onların yansıması ve dünyadaki özellikle makro büyüklüklerde, Çin başta olmak üzere makro büyüklük gelişmelerin ekonomiye yansıması, bir taraftan da para ve sermaye piyasalarındaki inanılmaz oynaklık, altın fiyatlarının rekor kırıyor olması, yani altın ve gümüş, sadece altın da değil, yani daha önceki geçmiş olduğu baremleri geçerek yeni rakamlara ulaşıyorlar. Gümüş için daha gidecek yol var gibi gözüküyor ama altın önemli merhalelerde. Nereden başlamak istersiniz? Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalar var. Türkiye 2035 yılına kadar uzun vadeli 3,5 milyar dolarlık bir borçlanma yaptı. Onların haberi var. Yani yabancı, beklenen yabancı geliyor mu, gelmiyor mu?
Beklenen yabancı gelmesi bekleniyor. Şu 3,5 milyar dolarlık itfada bir takım mesajlar var zaten. Önemli mesajlar var. Onu konuşmuşken bunun 1,9 milyar doları itfa, yani vadesi gelen, önümüzdeki yıl vadesi gelen borcun 2035'e uzatılması. 1,6 milyar da yeni kaynak. Tabii gençler düşünsün diyebiliriz bu arada.
Yani diyorsun, dedeler borçlandı, torunlar ödesin diyorsun.
Evet, öyle olacaktır yani.
Ya bu özellikle şey tarafında tabii çok gündeme geliyor. Özellikle sosyal güvenlik tarafında, yani emeklilik yaşının ya da emekli miktarının artması. Eskiden işte 3 çalışan bir emekliye bakarken şimdi 1:1'e yaklaşan bir oran oldu. Bunun uzun vadede getireceği sıkıntılar. Bunların hepsi bir şekilde borçlanmaları da devletin bütçesini de etkileyecek. Neyse, bir sıradan gidelim isterseniz. Öncelikli olarak Amerika görüşmeleri sizin açınızdan nasıldı? Yani orada izlediğinizde o görüşmeler, ekonomiyle alakalı bütün bakanlar oradaydı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Hazine Maliye, Ticaret Bakanı, Sanayi Bakanı, başka kim vardı? Tamam, Sanayi Bakanı vardı. Cumhurbaşkanı zaten oradaydı. Yani o haberlerden, sizin okuduğunuz şeylerden gördüğünüz neydi?
Türkiye geçen sene de aynı toplantılar yapılmış. Önceki ile şimdikinin kıyaslandığında geçen yılda ilgi vardı. Bu yıl daha da fazla ilgi var. Ama buradaki asıl belirleyici fark, geçen seneye göre Türkiye ajandasında ortaya koyduğu, yapacağını söylediği şeyleri bir yıl sonraki toplantılarda oradaki sonuçları paylaşıyor olması, yani programın enflasyonla mücadeledeki süreçteki atılan adımların arkasında durulduğunu hem siyaseten hem de yapılanlar itibariyle, dolayısıyla yabancı yatırımcılar açısından bundan sonraki süreçte daha pozitif sonuçlar alınacağına yönelik izlenimler ön planda. Bunu bakan da ifade ediyor. Cumhurbaşkanı da dönüşte ekonomiyle ilgili söylediği şeylerde de bunu teyit ediyor. Ancak niye henüz olmadı, yabancı yatırım gelmiyor diye bir soru var. Tabii bir de burada bunları konuşurken özellikle dünyada neler olup bittiği, Amerika'daki seçimlerin sonucunun ne olursa neye yansıyacağı ve Çin'in son birkaç haftadır uygulamaya da geçtiği teşvik tedbirleri ve bu teşvik tedbirlerinin global ekonomiye, bizde bir aktör olarak onun içerisinde bizi nasıl etkileyeceğini irdelememiz şart. Özellikle Amerika'daki seçimler, eğer Trump kazanırsa içine dönüp üretimi ülkesine taşıma gibi stratejik bir kararı ve Çin'e uygulayacağı vergiler söz konusu. Eğer öyle bir şey olursa, Çin zaten şu andaki teşviklerle içerideki tüketimi artıramama ve daralma sonucunda dumpingle tüm dünyaya ürün satmaya çalışıyor. Biz de etkileniyoruz. Trump seçilirse bu daha da mı artar, ne olur gibi bir takım soruları da sormamız lazım. Bilmiyorum, ne
düşünüyorsunuz? Evet, şimdi burada yani Trump'a kadar gitmeden önce Türkiye tarafını bir değerlendirelim. Burada özellikle az önce söylemiş olduğunuz şey önemli. Mehmet Şimşek'in Hatta biraz da magazinlere de yansıdı. Gelecek yıl bu vakitlerde enflasyonun %20'nin altına düştüğünü ben size anlatacağım ifadesini herkes şöyle değerlendirdi. Mehmet Şimşek kalıcı bir yıl daha herhangi bir yere gitmiyor. Dolayısıyla bunun bir taahhüdünde bulundu bütün uluslararası yatırımcılara ve yani kendisinin en iyi hissedildiğini düşündüğü uluslararası yatırımcılara. Ya bu anlamda özellikle ikide bir işte Mehmet Şimşek kaldı mı gitti mi tartışmalarının en azından bir yıl boyunca yapılmayacağı ile alakalı biraz böyle magazin, kulis haberi gibi bir şey insanlar arasında konuşuldu. Asıl dikkat çeken hususlardan bir tanesi de şu oldu. Bir hafta boyunca neredeyse ekonomi ağırlıklı konuşuldu. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşmalarda herkesin dikkat kesildiği husus şuydu. Faizlerle alakalı herhangi bir şey söyleyecek mi diye. Faizlerle alakalı herhangi bir şey söylemeyip enflasyonla mücadele konusunda bütün devlet erkinin ortaya konacağı ve bununla alakalı sonuçlar alınması noktasında herkesin el birliğiyle çalışacağına dair ifadeler kullanıldı. Biz onun yansımasını nerede gördük? Biz onun yansımasını sanki ayrıymış gibi duran bazı otoritelerin, Merkez Bankası'yla BDDK'nın geçtiğimiz hafta itibariyle bir uyumluluk esası içerisinde yani ayrı değil de birlikte hareket edilme noktasında özellikle size ben top atacağım kredi kartlarıyla alakalı ve diğer kredilerle alakalı bazı BDDK'nın kolaylaştırıcı ya da sistemi yumuşatan faiz indirimi olmasa dahi sanki faiz indirimi olmuşçasına etki yapacak bazı adımlar oldu. İsterseniz oralara değinelim. Sonra Çin tarafına geçeriz.
Evet. Kredi kartları tabii şu boyutu da var. Toplumu ciddi biçimde ilgilendiren bir alanı var. Şöyle düşünelim. Şimdi enflasyonun sürdüğünü biliyoruz. Asgari ücrete bir zam yapılmadı ara dönem itibariyle. Özellikle alt gelir gruplarında geçim sıkıntısının arttığını biliyoruz. Şimdi soluk alınacak yerlerden bir tanesi de insanlar ihtiyacını gelirleriyle karşılamıyorsa kredi kartını kullanarak oradaki işte en basit şeyle harcama tarihiyle ödeme tarihi arasındaki işte ortalama kart şeyinde 16-17 güne tekabül eder. Bunu bile kullanarak eğer onu da ödeyemiyorsa kredi kartı üzerinden taksitlendirerek yaşamlarını sürdürüyorlar idi. Tabii bu neticede biriken şey kredi kartı borçlarının ödenmemesi, gecikmelerin artması gibi bir noktaya gelmiş durumda. Burada Merkez Bankası ve BDDK birlikte hareket ettiler. BDDK kredi kartlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir karar aldı. O kararın şeyi şu: asgari son ayda asgari tutarını ödeyememiş olan kredi kartı borçları için 60 aya kadar vadeyle yapılandırma imkanı tanıdı. Bu yapılandırma sonucunda kredi kartı limitleri yine kullanılmaya devam edecek, artırılamayacak. Ne zamana kadar? Borç yarısı ödendikten sonra kart limitleri artırılabilecek. Yani hem şu ana kadarki borcunuzu yapılandırıyorsunuz 60 ay vadeyle ve 3.1'lik bir oranla, o da iyi bir oran, kartınızda kullanmaya devam ediyorsunuz. Taksitiniz asgari harcamanın üzerine ekleniyor. Şey tarafında da, Merkez Bankası'nın aldığı karar tarafında da iki unsur var. Burada dönem borcunun eğer daha önce 25 bin liraya kadar limitiniz var idiyse 25 bin altındaki limitler için %20'si harcamanın asgari %20'sinin asgari ödeme oluyor idi. Üzeri de %40 idi. Bu eşik 50 bin liraya çıkartıldı. Yani 50 bin liraya kadar limitiniz varsa harcamalarınızın %20'sini aylık olarak asgari ödeme olarak devam etmek durumundasınız. Bir diğer husus da faizlerle ilgili tek bir faiz oranı vardı. Bunu da belli dilimlere ayrılmış durumda. 25 bin ne kadar olanlar için 3,5-25,150 bin arasında olanlar için 4,25, 150 bin üzerindeki limitler için de 4,75 olarak faiz uygulanacak. Tabii bunun bugün değil uygulaması için bir aylık bir süre var. Çünkü hesap kesimleri şeyin faiz artışının duyurulması gibi hususlar var. Dolayısıyla burada değerli olan bir rahatlama sağlandı. İki tarafa da rahatlama sağlandı. Birincisi kart kullanıcılarına ve asgari ödemeyle devam etmek durumunda olanlara bir imkan sağlandı. Çünkü şunu da ifade etmek lazım. Eğer koşullarınız uyuyorsa ve kredi kullanmak zorundaysanız yapılandırmanız daha uygun bir oranda olacak. Değilse uygulanan faiz oranı ilan edilen yapılandırma oranının üzerinde kalıyor zaten. Dolayısıyla Merkez Bankası ve
nasıl etkileyecek bu piyasayı pekala?
Bankaları da rahatlatmış olacak yani neticede.
Yani ekonomiye bir faydası olacak mı bu şeyin? Harcamalar anlamında enflasyon.
Harcamaları artırır mı endişesi evet. var. Doğal olarak artıracak gibi görünmüyor. Çünkü şu da var. Yüksek kart limitlerde yani bazı kart limitlerinde sorunsuz olanlarda bir limit boşluğu var. 500 bin lira kart limitiniz var. Harcamanız 50 bini 60 bini geçmiyor mesela aylık. Yani öyle de bir grup var. Bu iyi değerlendirilmiş. Özellikle 25 bin liranın altındaki limitlerde ki en fazla sıkışma da orada. Zaten asgari ücrete baktığınız zaman 17 bin lira. Neticede ortalama ücreti asgari ücretin üzerinde hadi 25 o kesim için 25 bin liralık bir ücret gelirinin olduğunu varsayarsak soluk aldıracak ve şeye de harcama artışına da neden olmayacağını düşünüyorum ben şahsen.
Evet. Yani burada önemli olan dediğim gibi yani kurumların böyle parça parça gittiğini düşünülen bir ortamda yeknesak hareket ediliyor olması iyi bir şey. Çünkü son dönemde özellikle en büyük eleştirilerden bir tanesi enflasyonla mücadele edilen dönemde her ne kadar bunu Enerji Bakanı çıkıp açıklamış olsa dahi özellikle enerji fiyatlarına, doğalgaz, elektrik o fiyatlara yapılan işte %38'lik zaman enflasyonu tetikleyici etkisi bu koordinasyonun olmadığı ile alakalı çokça yorumlara sebep olmuştu. Ama bir de realite var. Geçtiğimiz hafta Enerji Bakanı'nın bir röportajını zannedersem Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'la yapmış olduğu bir şeydi. Oradaki şeyinde hala ciddi anlamda %60'a varan sübvansiyon uygulandığını, dolayısıyla o sübvansiyon uygulamaya devam edeceğini, bunun bir anlamda hazineye yük olmakla beraber ama bir tarafta özellikle dar gelirli insanların korunması ve bir kademelendirme ile belli bir eşiğin geçilmesi halinde yüksek tüketen insanların daha fazla bedel ödemesiyle alakalı çalışmalardan bahsetti. Dolayısıyla böyle bir koordinasyonun olması yani özellikle en çok yapılan eleştiri evet çok isim var. Cumhurbaşkanı yardımcısı var, hazine var, işte Ticaret Bakanı var, bir sürü makam var ve bunların arasında bir koordinasyon problemi varmış gibi yapılan yorumlara da bir nebze en azından şey gelecektir bu birlikte hareket etmenin sonuçları. Özellikle kredi kartlarında tıkanmış olan insanların bir anlamda ciddi sıkıntılara girmesi, hacizlere muhatap olması buralarda engellenmiş olacak diye düşünüyorum. Burayı isterseniz bir fasıl geçelim. Yani başka ilave söyleyecek
buradan
bir şey
yoksa. Buradan hareketle bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi kredi kartı kullananlara böyle bir imkan tanındı. Mikro seviyede küçük işletmeler dediğimiz alanlarda KOBİ'nin bir altında da rahatlatıcı bir takım yapılandırmalar gelebilir mi? Gelmeli mi ya da?
Yani gelebilir. Şöyle zaten özellikle bu hep programlarda konuştuğumuz Konkordato ilanı ile alakalı süreçler sıkıntılıydı biliyorsunuz. Yani orada çok sayıda firmanın Konkordato ilan etmesi, arkasından birçok firmanın hazırlık yapması piyasada bir gerginliğe sebep olmuştu. Orada başta orası olmak üzere artan maliyetler, finansman maliyetlerinin artması küçük ölçekli firmaların bir darboğaza girmesine sebep olmuştu. O darboğazı tetikleyen unsurlardan bir tanesi de nakit sıkıntısı, piyasadaki nakit sıkıntısı. Yani kimse tahsilatını vaktinde yapamıyor. Ama ödemelerin vakti geliyor. Ondan alakalı bir sıkıntı var idi. Şimdi burada çok genele yayılırsa uygulanan politikalar yine çöpe gider. Yani herkesin yararlandığı, çok geniş kitlelerin yararlandığı ve piyasaya tekrar yeni bir talebi getirecek olan şey ya dövizi patlatır ya enflasyonda. Çünkü her ay aldığınız malın fiyatı 3-5 artıyorsa siz ilave kaynakla oradaki talebi patlatma riskiniz var. Dolayısıyla böyle bir denge gözetilerek önümüzdeki günlerde bir çözümün geleceğini düşünüyorum. Yani dolayısıyla yani şey değil, genele yaygın talebi patlatacak bir çözüm değil de ama sıkışmış olan işletmelerin en azından işlerini çevirmeleri, işlerin kapatılmaması, istihdamın yeniden bir problem haline gelmesi ki tarihi iyi noktalardan bir tanesindeyiz istihdam noktasında. Oranın devam etmesi icap eder.
Bakan Şimşek'in bir ifadesi var. Dezenflasyon süreciyle özellikle hizmet sektöründen kaynaklanan enflasyonun kontrol altına alınmasında yavaş gittiğine ve orada problemler olduğuna yönelik, o konuda ne dersiniz?
Bir soru bir kere daha değil.
Hizmet sektöründe enflasyonun daha
enflasyonun oradaki işte
mücadelenin
orada ben mücadelenin yani geçen defa da konuştuk, bu olay biraz ahlaki boyutta olduğu için yani oradaki mücadele nasıl olacak sorusunun cevabını insanların elini vicdanına koyması gerekir de böyle zamanlarda vicdan maalesef yerle bir olduğu için yani bakan orada söyledikleri evet takip edeceğiz,
yani
şunu yapacağız,
kapanan
bunu yapacağız.
İşletmeler mi görmemiz lazım önce?
Ya bir canın yanması lazım ama kapanan işletme fahiş fiyat uygulamasını yapanların iştahını kabartıyor. Başka bir şey olduğu yok ki. Yani şu an mesela en yoğun olarak görmüş olduğunuz şey ne var? Yani böyle hizmet sektöründe inanılmaz bir ev dışı tüketim.
Evet.
Özellikle yeme içme sektöründe ev dışı tüketimde büyük bir gelişme var. Yani çok sayıda marka oluşuyor, yeni markalar çıkıyor, zincirler, tek başına açılanlar. Şimdi burada bir de yani siz de kısmen bu işin içerisindesiniz. Yani bir dükkanı açmanın maliyeti çok yüksek. Kiralamanın maliyeti çok yüksek. Yani bunun bir yerden çıkıyor olması icap eder. Dolayısıyla bir taraftan kapananlar var ama bir taraftan da tüketim alışkanlıklarındaki hızlı değişiklik. Yani geçenlerde bir şey 150 liraya bir kahve içiyorsunuz ya.
Evet.
150 liraya bir kahve içtiğiniz ortamda.
Maliyeti nedir?
Yani
çayı 30-40 liraya
evet yani
içiyorsunuz.
30-40 liraya
Maliyeti
içiyorsanız
nedir?
öpün başınıza koyun yani. 95 lira bir bildiğiniz küçük bardak çay, bir yere oturduk yani içtik ama yani diyorsun ki akıl var, mantık var. Yani burada kendini kötü hissediyorsun, şey değil yani onun parasal anlamında ödenmeyecek falan değil ama yani bir bardak çayın 95 lira olduğu bir ortamda bunu da insanlar şöyle yorumluyorlar, havalanlarında bunu şöyle alıştırdılar bizi. Amerika'da olsaydı işte 10 dolardı. 10 doları sesini çıkarmazken burada işte 150-200 liraya, 300 liraya niye sesini çıkarıyorsun gibi böyle yorumlar geliyor. Her şeyi kendi içinde değerlendirmek zorunda. Yani orada bir maliyete dayanmayan bir fiyatlama şeyi var. Bir de insanlarda şöyle bir şey oluştu. Mesela kahvenin 150 lira olduğu ortamda 90 lira kahve satılan ürününe şey gözüyle bakılıyor. Burada bir sıkıntı var galiba.
Evet, kaliteli mi diye
kalitesiyle
bakıyorsunuz.
Alakalı sıkıntı var gibi böyle enteresan bir noktaya getirdiler bizi. Dolayısıyla beklenti enflasyonu bizi dövmeye devam edecek.
Evet. Konumuz yurt dışı ile ilgili konuşmak isterseniz özellikle bizi tehdit eden tarafta Çin'den gelen Çin'le olan ticaretimizin aleyhimize gelişmesi. Avrupa çeşitli ülkeler tedbir alıyorlar. Burada özellikle Ticaret Bakanlığı'nın çevik hareket etme ihtiyacı var mı? Sektörleri nasıl tehdit ediyor? Bazı ham maddelerde bakıldığı zaman burada ham madde fiyatına bakınca burada üretmek yerine Çin'den ithal etmek neredeyse aynı fiyata geliyor. Dolayısıyla
aynı fiyata gelmiyor. Daha da uygun hale geliyor.
Daha da uygunu var. Evet. Dolayısıyla Çin ciddi bir sübvansiyon uyguluyor. Üstelik son bu sürecin daha da artacağını gösteriyor. Uzun zamandan beri yine bir haber. Çin büyük bankalarına sermaye desteği veriyor. Bu şu anlama gelir. O bankalar çok daha esnek ve geniş kapsamlı fonlama yapacak firmalarına. Bir taraftan da bunları konuşmamız lazım. Yani Çin'in üstelik faizleri de indirme sürecinde oradaki yaklaşımda politbüro yönettiği için Çin'i, yani oradaki uygulamaların özellikle şirketleri zapturapt altına almakta çok sıkı ve sert hareket ettiğini de biliyoruz.
Şimdi burada öncelikle Çin'deki o daralma, yani özellikle yapılan yorumlarda ben şunu gördüm. Hem uluslararası değerlendirmelerde hem de onun yansımalarında 2025 yılında Çin'in ekonomideki yavaşlamasıyla alakalı en çok tartışılan problemlerden bir tanesi bu. Yani Çin ekonomisinin yavaşlaması, az önce söylemiş olduğunuz bir de Trump'ın seçilme ihtimalini düşündüğünüzde, yani en büyük alıcılardan bir tanesi Amerikan ekonomisi. Evet. Eğer üretimin bir kısmını, ki biz bunu nerede gördük, Türkiye'den Amerika'ya yatırıma giden şirketlere çok ciddi sübvansiyonlar uyguluyor Amerika. Yani 5 kişi istihdam eden bir firmaya $1 milyon, $1.5 milyon hibe de bulunup, yeter ki istihdamı genişlet, yatırım yap anlamında teşvikler var. Yani bu çok kapitalist sistemde görülmüş bir hadise değil ama Amerika bunu fazlasıyla uyguluyor. Oradaki gelişmeleri görmek icap eder. Ve şu an yapılan bütün yorumlar Çin ekonomisinin yavaşladığı, oldukça ciddi oranda yavaşladığı ve bunun dünyanın her tarafına, az önce söylemiş olduğunuz gibi, yani bize nasıl yansıyacak? Sıkışmış ekonomi orada. Kendi ülkesinde bazı sıkışıklıkları aşabilmek için dünyanın her tarafına daha agresif saldıracak. Bizim özellikle sanayi tarafında katma değeri yüksek olmayan, yani herkesin üretebileceği cinsten ürünlerde zorlanacağımız bir dönemin işareti açıkçası.
Zaten bizim ihracatımız, ekonomimizde yüksek teknoloji ürünlerde çok sınırlıyız, %3 seviyelerinde. Dolayısıyla bize sert bir şekilde vurabilir.
Vuracaktır. Yani ama dediğim gibi 2025'te hatta şey deniyor. Bu büyük gayrimenkulle alakalı, bankacılık sistemiyle alakalı Çin'de çok önemli sıkıntılar olabilir gibi bir kehanet. Gerçi bunların konuşuluyor olmasının şöyle bir rahatlığı var. Daha önceden hep konuştuk. Kriz konuşulan yerden gelmez. Herkes onun tedbirini alır. Bir şekilde çözerler. Bir de yani kabul edelim ya da etmeyelim, dünyanın hala en planlı ekonomisinden bahsediyoruz.
Evet.
Yani tek elden yönetiliyor. Birbirini ezecekleri yerde devlet orada çok net bir şekilde, sert bir şekilde girip onu disiplin edebilen bir özelliği var. Dolayısıyla bunu düşündüğünüzde belki kendilerinin problemini aşma noktasında ama dünyaya bu problemi taşıma noktasında atik hareket edebilirler, çevik hareket edebilirler. Bizim orada işte üretim alanlarımızı koruyor olmamız icap eder. Evet. En büyük şu an özellikle ham madde tarafında da öyle. Çünkü Çin bir şeye karar veriyor. O size bir sektörünüzü komple etkileyebiliyor. Yani bakır fiyatlarının hızla düştüğünü görüyorsunuz. Mesela ne oldu diyorsunuz? Çin elindeki stokları eritmeye başladı. Şimdi almaya başladığında ayrı bir problem yaşıyor. Sattığında ayrı bir problem yaşıyorsunuz. Bunun en net göstergesi de özellikle dünyada artan politik gerginliklerden dolayı işte altına olan yönelme. Yani başta Çin, Hindistan gibi ülkeler olmak üzere Türkiye de bunu yapıyor. Altın rezervlerini, altındaki pozisyonlarını aktife çevirdikçe yukarı gidiyor. Dolayısıyla burada yani dünya hiçbir zaman olmadığı kadar birbirine endeksli bir şekilde etkilenecek bir döneme giriyoruz. Bizim özellikle üretim tarafını korumak için ciddi tedbirler, iyi bir planlamaya ihtiyacımız var. Var mı sorusunun cevabı, yani açıkçası çok varmış gibi duruyor.
Şimdi haberlerden bir tanesi de özellikle Almanya'nın Çin'deki bu gelişmeler doğrultusunda, ki Çin'le büyük ticareti olan bir ülke Almanya, özellikle Avrupa'daki ve Almanya'daki otomotiv sanayinde bir daralma söz konusu. Kapatılacak, geçen haftalarda Belçika'daki bir fabrikanın kapatılmasını konuşmuştuk, Alman otomobil devine. Şimdi kendi ülkesinde de fabrika kapatması gündemde. Şimdi bizim özellikle Almanya'ya olan ihracatımızda Almanya'daki otomotiv yan sanayine ciddi destek veren bir ülkeyiz. Özellikle belli piyasalarda, Bursa, Konya gibi şeylerde oradaki daralmalar o sektörlerde üretim yapan firmalara da yansıyacak. Şimdi, yani dolaylı yani bir doğrudan Çin'le ticaretin doğrudan etkisi yanı sıra bir de Avrupa Birliği üzerinden dolaylı bir etkisi söz konusu.
Kesinlikle. Yani Avrupa'da o kapanan fabrikalar iyi bir noktaya parmak bastınız. Avrupa'da kapanan fabrikalar en çok Türkiye'yi etkileyecek. Çünkü onların yan sanayisi biziz. Yedek parça üreticisi biziz ya da tamamlayıcı ürünlerini.
Tedarikçisi. Evet.
Tedarikçisi biziz. Burada etkileneceğimiz gün gibi ortada. Zaten uzun zamandan beri baktığımızda orada artıda değiliz. Yani artıda olduğumuz tek bir ülke var, İngiltere. İngiltere ile ticarette hacim artarak devam ediyor. Bu arada Amerika ile olan şeyde bu son gelişmelerde Amerika ile olan ticaret hacminin daha da genişleyebileceği, yani rakamın artık 100 milyar dolarların çok üzerine çıkacağı ile alakalı yine öngörüler bir anlamda.
Trump zamanında ortaya çıkmıştı hatırlarsanız. Ancak
aynı Trump bizim ekonomimizi batırmakla tehdit etmişti.
Tehdit etmişti. 24 saat sonra da 100 milyardan bahsetmişti karşılıklı şey. Sanki Trump gelirse tekrar ciddi bir ekonomik genişleme Amerika'ya karşı olabilir gibi duruyor ama bunların hepsini yani öngörmek çok zor.
Evet, öngörmek gerçekten
kendi
zor.
Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek dışında bir alternatifimizin de olmadığını bilmemizde yarar var. Burada, borsaya girecek misiniz?
Borsaya girmeden önce cari açıkla alakalı son 3 yılın en düşük cari açığını verdik şeklinde, daha doğrusu ticaret açığını verdiğimiz şeklinde bir haber var. Halbuki biz neyi bekliyorduk burada? Özellikle kurların sabitlenmesinin ithalatı ciddi oranda teşvik edeceği, az önce konuştuğumuz çerçevenin devamı olarak, yani bizim maliyetten dolayı tutturamadığımız hususlarda ithalatın artacağı, ihracatımızın bu kurlarla yapılmakta zorlanacağı alakalı bir şey vardı. Sadece bugün gelen bir haber olarak dış ticaret açığında son 3 yılın en dip seviyesinde yine hala açığımız var. Çünkü belli temel ürünlerde zorunlu alacağız, enerji başta olmak üzere. Öyle bir haber vardı. Bunu da o çerçevede değerlendirmiş olalım. Şimdi borsayla alakalı yani genel anlamda sadece borsa değil yatırım araçlarıyla alakalı baktığımızda son dönemde özellikle dediğim gibi altın tarafı, altın bazı insanların yatırım aracı olarak gördüğünü düşündüğüm gümüş. Buralarda bir hareketlenme var. O sadece Türkiye ile alakalı değil, dünya çapında bir hareketlenme var. Yani Türkiye'de gram bazında baktığımızda da gram bazında da artışlar var. Bir enteresan şey daha var. Çoğu insanımızın haberi yok ondan. Yani bankalarda fiziki altın alıp işte hesabında tutmak da var ya da fiziken alıp eve almak da var. Öbür tarafta altın sertifikaları var.
Hesabı açmak da var.
Evet, altın hesabı açmak da var. Altın sertifikası var. Borsada işlem gören. Mesela son dönemde baktığımızda fiziki altından da işte bankadaki gram altından da daha yüksek performans olan bir sertifika şey var. Yani hisse senedi gibi alıp satılabiliyor. Yani 2 gün içerisinde onun da takaslaşma süreci gerçekleşiyor. Buradaki baktığımızda oradaki hareketlenmeyi görüyoruz. Yani kur korumalı mevduattan çıkan ama dövize dönmeyen, öbür tarafta altının iyi gideceği düşüncesiyle kendine altında yatırım yapmak isteyen insanların hem sertifika tarafında hem de altın mevduatı açma noktasındaki bir gayretini görüyoruz. Fiziken altın talebi de bu anlamda olabilmekte. Bunu yapalım. Borsa tarafına baktığımızda da
burada bir şey ekleyebilir miyiz? Fiziki altının altın olduğu takdirde o kaynağın ekonomi dışına taşındığını da vurgulayalım. Klasik yastık altı dediğimiz, dolayısıyla sertifika ve altın hesabı açmak açıldığı takdirde o kaynaklar ekonomi içerisinde kalmaya devam edecektir.
Yani %100 tam öyle olmamakla beraber. Çünkü yani siz bir mevduat açtığınız, hesap açtığınızda ülke o mevduat karşılığında, daha doğrusu o banka mevduat karşılığında altın almak zorunda. Altını sadece altın olarak, kredi olarak verebilir. O altın üzerinden farklı işlemler yapabilir. Yani kayıt dışına çıkması, yastık altına çekilmesi kadar değilse bile bazı yani kilitlenmişlikler var. Yani döviz almak da çok farklı bir şey değil. Çünkü onun kaynağı sizde değil. Yani Türkiye'de çıkan bir şey olsa hepimiz gidip altın alalım. Onları da bir köşeye koyalım. O altının karşılığında paralar da farklı yerlerde değerlendirilse. Yani yastık altı kadar olmamakla beraber altın gibi, döviz gibi yatırım araçlarını, tamam mevduat olarak duruyor, onun karşılığında kredi verme ihtimali var, ekonomi büyütme ihtimali var, ama Türk lirası gibi değil. Türk lirasına yatırım yapmak gibi değil. Siz de diyeceksiniz Türk lirasına yatırım yapmak yani alan açısından cazip olabilir. Yani mevduatın TL olarak yatıranlar açısından cazip olabilir de oradan kredi alacak olanlar niye alsınlar? O maliyetlerle %70'lerle %80'lerle niye alıp hangi ticareti yapacaklar da para kazanacaklar? Yani tam şey gibi oldu. Nasrettin Hoca gibi.
Ama orası şöyle da. Özellikle altın üzerinde Türkiye'de ciddi bir özellikle kuyumculuk noktasında sektör var. Dolayısıyla altın bazlı kredileri onların rahatlıkla kullanabileceğini düşünüyorum.
Kesinlikle. Bir de sadece Türkiye'de değil. Biz biliyorsunuz altın işletmeciliği mücevheratta dünyada önemli isimlerden bir tanesiyiz. Yani her ne kadar kendi orijinal tasarımlarda daha gidecek yolun olduğunu bilmekle beraber dünyada önemli takı tasarlayan, satan, onu işleyen, katma değer oluşturan önemli ülkelerden birisiyiz. O noktada haklısınız yani. Orada değerlendirilebilecek bir alan var. Borsa ile alakalı sorduğunuz soruyu boşta bırakmayayım. Yani mehteran bölüğü gibi oldu borsa. Bir haber geliyor, coşuyor. %2-3 yukarı gidiyor. Ondan sonra bir haber gelmiyor. Mesela dünkü düşüş niye olduğu konusunu hiç kimse bilmiyor yani. Daha sonra da millet onun yorumunu yapacak belki, işte teknikte bilmem nereye geldi, temelde bilmem nereye gitti şeklinde, ama bilinen bir gerekçe yok.
Yükselemeyen borsa düşer gibi yorumlar mı olacak?
futbolda da atamayan atarlar diye böyle şey vardı. Dolayısıyla yani bir gerekçe uyduracaksanız gerekçe uydurursunuz. Sadece şu bir realite, alternatifleri çok kuvvetli. Yani mevduata giden, devlet iş borçlanma kağıtlarına
giden,
para fonlarına giden, yani para piyasası fonlarına giden, altına giden ürünler borsayı bu anlamda nispeten, kaynaklar nispeten zayıflatıyor. Dolayısıyla bizim açımızdan önemli olan şey halka arzların devam ediyor olması. İnsanların buradan sağlıklı kaynağı elde ederek işletmelerin gerçekten büyümesini sağlayacak alanlara kaynak transfer etmesi konusunun, damarın devam ediyor olması değerli. Orası ister istemez zayıflıyor. Yani eskisi kadar olmakla beraber. İşte borsanın bu iniş çıkışlarda özellikle profesyonel olmadığı halde, ki profesyoneller de buradan dayak yiyor. Profesyonel olmadığı halde günlük alım satım yapanların testere dişinin giderken de kopardığı, gelirken de kopardığı bir yapı oluyor. Onun için küçük yatırımcı olarak unutun hisselerinizi demekten başka bir yol yok yani. Bugün o yükseldi, onu atlıyorsunuz. Sonra sattığınız hisse yukarı gidiyor, siz aşağıda kalıyorsunuz. Onun için dengeyi bozmamak lazım. İnandığınız, sektörüne güvendiğiniz, haberlerini yakından takip ettiğiniz, bilançosu sağlam olan firmalara devam.
Uzun vadeye bakıldığı zaman yani getirisi açısından yatırım araçlarında borsa genelde en fazla getiriyi sağlayan şey olarak
i̇şte
ortaya çıkıyor.
Ölü sabrı gerekiyor.
Bir şeyle. Evet, burada da belki dediğiniz gibi fonlar, hele hele emeklilik fonları belki burada daha şey. Oradaki kaynaklar daha profesyonel yönetildiği için.
Bazen şöyle komik şeylerle karşılaşıyoruz. İşte borsa, arsa, yani değişik yatırım şeylerinde diyor ki arsa aldım işte 1'e 5 kazandım. Aynı sabrı borsada göster, ona da 1'e 5 kazanırsın.
Evet,
yani. Sanki arsayı akşam alıp sabah satıyor ya da gün içerisinde 3 kere alıp satıyor.
Evet.
Böyle bir şey söz konusu değil. Yani arsa alırkenki sabrı gösterilmesi, ki geçenlerde bir arkadaşımız şöyle dedi, 25 yıldır arsada bekliyorum. Beni hayatta kimse yani bekletmez. Borsada 25 yıl değil, 25 gün bile bekleyemiyorum. Sürekli değiştiriyorum. Dolayısıyla yani arsa alırkenki sabrınızı gösterin. Oradan da çok rahatlıkla kazanırsınız. Hem de likit bir ürün.
Evet.
Şimdi burada Mehmet Şimşek'in bir şeyi vardı, ona değinelim, ondan sonra gidelim. Türkiye'nin yatırım çekme potansiyeli yükseliyor diye. Son dönemlerde özellikle bütün yatırım bankalarından ya da rating şirketlerinden Türkiye ile alakalı fevkalade güzel raporlar gelmeye başladı. Şimdi o kadar paranoyak bir toplum olduk ki güzel rapor gelince de bir dakika ne oluyor? Pınar durup dururken bizi niye övmeye başladılar? Bir tezgah mı var diye bakıyoruz. Kötü yazıyorlar. Bunlar kötü niyetli zaten, bizim hiçbir zaman bilmemize. Yani böyle bir paranoya ile baş başayız. Mehmet Şimşek'in bu sözleri de yani şöyle deniyor. Ya tabii sen uluslararası finans sektörünün uzantısı olarak burada görev alıyorsun. Onlara para kazandırdığın sürece onlar seninle alakalı güzel övücü laflar edecek. Soru şu. Gerçekten rahatlamıyor mu? Mesela özellikle şu ödemeler dengesi, rezerv, diğer konular. Enflasyon konusunda daha söylenecek çok söz var. Yani orada sonuçlardan ne belli. Ama diğer konularda iyileşme yok mu ya da program nasıl gidiyor sizce?
Şimdi Türkiye'nin yapısal sorunlarından bir tanesi de özellikle iktidar muhalefet çekişmesinde eleştirel hiç olumlu şeyin görülmemesi üzerine bir şey var. Tabii Mehmet Şimşek dediniz, borsayı konuştuk. Yani borsada da Mehmet Şimşek'in işte ikinci pakette borsaya vergi gelecek şeyi ciddi biçimde travmatik bir etki oluşturmuştu. Nitekim geçtiğimiz günlerde Cevdet Yılmaz da böyle bir verginin, yeni bir verginin gündemde olmadığını altını çizerek ifade etmek zorunda kaldı. Zorunda kaldı, öyle anlıyorum. Ama Mehmet Şimşek'in bu ifadesinden de bayağı bir dayak yedik diyebilirim yani.
Evet. Dayak yedik. Kim bunun dayağını yedi? Küçük yatırımcılar.
Küçük yatırımcılar işte.
Aslında büyük yatırımcılar da. Daha doğrusu büyük oyuncular de, diyelim. Onların yani, kısmı yatırımcı değil.
11 bine gelmiş bir borsa 9.400-300 lira kadar geldi. Özellikle yabancılar açısından. Şimdi yabancıların gelmesini bekliyoruz. Yabancılar şu anda nerede? Sadece tahvilde, borsadan da çıktılar. Dolayısıyla gelecekte, yani bizim daha önceki ülke olarak aldığımız bir takım yabancıları köşeye sıkıştıran kararlar oldu swaplarla ilgili özellikle. Dolayısıyla bunun söylenmiş olması bile yabancıları tedbirli davranmaya iter. Çünkü gelişmekte olan başka ülkeler de var. Alternatiflerin çok olduğu bir yerde bu tür şeylerde yani 10 kere düşünüp bir kere konuşmak gerekiyor.
Evet. Ya burada işte medya, iletişim kanallarının çokça olması ve bazı zamanlarda mecbur bırakılıyor. Özellikle mesela Cevdet Yılmaz şey itibariyle baktığında, köken itibariyle Devlet Planlama Teşkilatı'ndan gelen, daha devlet geleneğinden geldiği için az konuşan bir insan. Fakat çok ekonomistimiz olduğu için, yorum yapan çok ekonomist olduğu için, yani özellikle az önce söylediğimiz o koordinasyonla alakalı, yani bakanlıklar birbirinden habersizmiş gibi, harcamalar, bütçe yönetimi habersizmiş gibi, dolayısıyla enflasyonla mücadelede bir koordinasyon problemi varmış gibi şey yapınca mecburen çıkıyor. Ve oradaki mesela bu borsanın coşmasının sebeplerinden bir tanesi oydu. Yani vergi kriptolara ve borsaya vergi düşünülmüyor. Dolayısıyla rahat olsun diye. Tamam. Orada rahatlama oldu. Coştu. %2, %3 yukarı gitti. Sonra ne oldu? Yani sonra ne oldu? Bu yapısal bir şeyi ifadeyle çözmüş olmadık. Dolayısıyla böyle haberler alınıp satılma ve volüm oluşturma anlamında küçük yatırımcıların aleyhine olanlar, az önce dediğim gibi arsa yatırımcısı gibi, eğer borsa yatırımcısıysanız paranızı kazanırsınız. Doğru hisselere yatırdıysanız, ama bu bir yatırım tavsiyesi değildir diye de altını özellikle bir daha çizmiş olalım. Başımıza bir şey gelmesin.
Evet, istatistiklerde altını çizeceğimiz bir iki şey var. Dış ticaretle ilgili konuyu söylediniz. Ekonomik güven endeksinde 93.1'den 95 seviyelerine bir gelişim var. Dolayısıyla bunu da geleceğe bakışla ilgili önemli konulardan bir tanesi. Yine yayınlanan istatistiklerden bir tanesi de beyin göçüyle ilgiliydi. Yüksek öğretim mezunlarının beyin göçünün %2 seviyelerinde olduğu söyleniyor. Tabii bu tartışmaya açık, iyi midir, kötü müdür, ülkeye maliyeti var mıdır? Ama sadece üniversite mezunlarının gidiyor olmasını da beyin göçü değil, işte yüksek öğrenime devam etmek, yurt dışı tecrübe kazanmak gibi yorumlar da yapılabilir. Neticede oradaki insanların orada olduklarında da, ülkeye döndüklerinde de bağlarını muhafaza edip ülke lehine yeni fırsatları oluşturması önemli. Buradaki en fazla dikkati çeken de neredeyse %7 seviyesine kadar bilişim ve iletişim teknolojileri, onu mühendislikler izliyor, doğa bilimleri, hizmetler, sosyal bilimler şeklinde geliyor. Dolayısıyla en fazla rağbet gören, hele hele günümüzde yapay zekada konuşulduğu için, oradaki şey alarm seviyesinde görebiliriz. Yani %2 makul gibi görünürken burada %7 seviyeleri ciddi bir sıkıntı ifade eder.
Evet, sıkıntı. Bence sıkıntı insanların, özellikle yetişmiş insanların gitmesinden ziyade giden insanların ülkeyle olan bağlantısı, birbirimizle olan bağlantımızın devam edip etmemesi. Yani bir güç olarak oluşturulabilirse bu dışarıda. Yani bugün mesela Hindistan örneği veriliyor.
Pakistan'da benzer.
Pakistan'da benzer şey var. Yani dünyanın her tarafına yetişmiş insanlarını veriyorlar. Yani yetişmiş insanın gitmesi kötü değil. Kötü olan o insanların ülkeyle olan bağlarının zayıflaması, zayıflatılması. Yani hani arkasına bile bakmadan gidip burayla alakalı hatta negatif etki yapacak tutum ve davranışlar içerisindeyiz. Evet, oturup bunu ağlamamız gerekir.
Sosyal medya paylaşımıyla üstelik.
Evet, yani buna oturup ağlamamız gerekir. Bence üzülmesi gereken yer. Yoksa yani dünyanın her tarafında, yani dünya tarihi kavimler göçü, beyinler göçü, yetenekler göçü üzerine kuruludur. Yani şimdi tarihimizde övünüyoruz, Osmanlı diyoruz. Osmanlı'nın şöyle en yüksek olduğu döneme bakın. Dünyanın dört bir yanından gelmiş çok nitelikli insanlar. Ama siz gidip Yeniçeri olarak devşirdiğiniz elemanlarla ya da onların gönüllü olarak gelişiyle. Bu böyle olur. Yani başka türlü olmaz. Sadece sıkıntı, tekrar altını çiziyorum. Yani bir daha bu ülkeye gelenin işte bilmem ne falan deyip böyle kara bir tablo çizerek gidilmesini ben anlamlı bulmuyorum. Doğru da bulmuyorum. Gittikleri yerlerde de kimse böyle davullarla, zurnalarla falan karşılanıyor değil yani. Onlar da orada en iliklerine kadar yaşıyorlar. Yabancı olmanın ya da dışarıdan gelmiş olmanın farkında. Neyse. Evet. O da yerine oturacaktır. Taşlar o anlamda da yerine oturacaktır. Önemli olan bizim cazibe merkezi olmayı tekrar düşünmemiz, tekrar onu ayağa kaldırmamız. Siz bitti diye işaret ediyorsunuz.
Evet.
Bitirelim mi?
Buyurun.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık olayları değerlendirmeye çalıştık. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar.